Değerli kardeşim, hoş geldiniz. Bugün İncil'den bir düğün olayı hakkında paylaşacağım. Bunun için ayetlerimiz biraz fazla. Sırası geldiğince okuyacağım. Her şeyden önce bu konumuzu bir düğün olayından okuyoruz. Bu krallık düğünüdür. Yani kral oğluna düğün hazırlıyor. Ayetlere baktığımızda üç uyarı olduğunu görüyoruz. Her üç uyarı İsrail halkı için. İlk uyarı Yeruşalim'in Romalılar tarafından İsa'dan 70 yıl sonra Romalı kral Titus tarafından Yeruşalim'in parçalanıp yıkılması. İkinci uyarı Yahudiler arasından çıkan Zalotlar adında isyancılar öldürüldü diye tarihten okuyoruz. Üçüncü uyarı yine İsrail'e fakat henüz olmadı. Fakat olacak. Bunun için sırası geldiğinde kutsal kitaptan okuyacağız. İncil'den Vahiy 7. bölüm 3. ayetten 8. ayete kadar okuyorum. Biz Tanrımızın kulları, alınlarında mühürleyene dek karaya, denize ya da ağaçlara zarar vermeyin. Mühürlenmiş olanların sayısını işittim. İsrail oğullarının bütün oymaklarından 144 bin kişi mühürlenmişti. Yahuda oymağından 12 bin mühürlenmişti. Rüben oymağından 12 bin mühürlenmişti. Bütün oymaklardan beraber 144 bin kişi mühürlenmiş. Bunlar Tanrı krallık sözünün olan İncil haberini yaymak için seçildiler. Şimdi İsa'dan sonra Yeruşalim Romalılar tarafından ıslah edilip yıkılmasıyla okuduğum Vahiy 7. bölüm 3. ayetten 8. ayete devreye giriyor. 144 bin kişinin zamanı kilise sonrası zamanıdır. Çünkü kilise önceden alınacak, bununla inayet zamanı bitiyor. Kutsal kitaba göre ve Tanrı planına göre bitiyor. Ve ondan sonraki zaman için bu 144 bin kişi ortaya çıkacak. Fakat Mesih adıyla Tanrı bu 144 bin Yahudi'yi dünyaya son bir şans vermek için ve bir şans sunacak. Bu zamanda 144 bin kişi, seçilmiş kişiler, mühürlenmiş kişiler bütün dünyaya kral olacak Rab Mesih İsa'yı anlatacaklardır. Bu onların görevi oluyor. Onun için Rab onları seçti. Şimdi devamla Matta 22, 1-14. Ayete okuyorum. Matta 22, 1-14. Ayete şöyle yazıyor. İsa söz alıp yine benzetmelerle şöyle seslendi. Göklerin egemenliği oğlu için düğün şöleni hazırlayan bir krala benzer. Kral şölene davet ettiklerini çağırmak üzere kölelerini, yani hizmetçilerini gönderdi. Ama davetliler gelmek istemedi. Kral yine başka kölelerini gönderdirken onlara dedi, davetlilere şunu söyleyin, bakın ben ziyafeti hazırladım. Sığırlarımın besili hayvanların kesildi. Her şey hazır, buyurun şölene. Ama davetliler aldırmadılar. Biri tarlasına, biri ticaretine gitti. Öbürleri de kralın kölelerini yakalayıp hırpaladılar ve öldürdüler. Kral öfkelendi. Ordularını gönderip o katilleri yok etti. Kentlerini ateşe verdi. Devam ediyorum. Sonra kölelerine, yani hizmetçilerine dedi. Düğün şöleni hazır ama çağırdıkların buna layık değilmiş. Gidin yolda kavşaklarda kimi bulursanız düğüne çağırın. Böylece köleler yollara döküldü. İyi kötü kimi buldularsa hepsini topladılar. Düğün yeri konuklarla doldu. Kral konukları görmeye geldiğinde orada düğün giysi giymemiş bir adam gördü. Ona arkadaş, düğün giysi giymeden buraya nasıl girdin diye sorunca adamın dili tutuldu. O zaman kral uşaklarına şunun ellerini ayaklarını bağlayın, dışarıya karanlığa atın dedi. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. Çünkü çağrılanlar çok ama seçilenler azdır. Evet. Bu ayetleri okurken fark etseydiniz, düğüne düğün elbisesiyle gelmeyen birini gördük. Bir ihtimal zor anlaşılır düşüncesiyle bir açıklama yapıyorum. Bu kısımda kralın yetkisi görünüyor. Sevgiyle ve çomakla yöneteceğidir. Sevgi ve çomak beraber doğruluğu yansıtır. Mesih İsa'nın 1000 yıllık melekût ya egemenliği, yeni egemenlik zamanında eski ait peygamberliğinde anlatıldığına göre birbirlerine şeytan aldatmaya çalışacak. Rab İsa şeytanı cezalandıracak. Bunu demir çomakla yapacağını okuyorum. İşaya kitabında kurtun koyunla yaşayacağı zamanı günaha ve yeltenenler Rab İsa'nın soluğuyla öldürecekler diye okuyoruz. Okuyorum. İşaya 11. bölüm 4. ayet. Yoksullara adaletle yargılayacak. Yeryüzünde ezilenler için dürüstçe karar verecek. Dünyayı ağzının değneğiyle cezalandıracak. Kötüleri soluğuyla öldürecek. Davranışın temeli adalet ve sadakat olacak diye İsa'dan 450 yıl önce olan peygamberlikten okudum. Burada anlatılan zaman hakkında Rab İsa'nın yönetiminde barış zamanı, fakat yaşayan insanlar henüz yetkin olmadıklarından, yetkinliğe gelemediklerinden bu şey başlarına gelecek. Şimdi Matta gene İncil'den 25. bölüm 1'den 13'e kadar okuyorum. Şöyle burada 10 kız benzetmesi. O zaman göklerin egemenliği kandillerini alıp güveyi karşılamaya çıkan 10 kıza benzeyecek. Bunların 5'i akıllı, 5'i akılsızdır. Akılsızlar yanlarına kandillerini aldılar ama yağ almadılar. Akıllılar ise kendileriyle birlikte kaplar içinde yağ aldılar. Güvey gecikince hepsi uykuya bastı, dalıp uyudular. Gece yarısı bir ses yankıladı. İşte güvey geliyor, onu karşılamaya çıkın. Bunun üzerine kızların hepsi kalkıp kandillerini tazelediler. Akılsızlar akıllılara, kandillerimiz sönüyor, bize yağ verin dediler. Akıllılar ne dedi? Olmaz, hem bize hem size yetmeyebilir. En iyisi satıcılara gidin, kendinize yağ alın dediler. Ne var ki onlar yağ satın almaya giderken güvey geldi. Hazırlıklı olan kızlar onunla beraber düğün şölenine girdiler ve kapı kapandı. Daha sonra gelen öbür kızlar, akılsız kızlar, Efendimiz, Efendimiz aç kapıyı bize dediler. Güvey ise sizi doğrusunu söyleyeyim, sizi tanımıyorum dedi. Bu nedenle uyanık kalın. Çünkü o günü ve saati ne diyor Rabbisa bilemezsiniz. Güvey geliyor diye okudum. Onun gelişine hazır olanlar güveyle içeri giriyorlar ve kapı kapanıyor. İncil'de Mesih'in kilisesi Mesih'le 1000 yıl saltanat sürecek. Çünkü burada göklerin egemenliği anlatılıyor. Gökte yeryüzünde gelip şöleni yapılıyor. Burada gelin için konuşmuyor. Daha çok iki grup hakkında konuşuluyor. Bu iki grup güveyin etrafında olanlar, arkadaşları, dostları. Ama ya işte akıllı dost var, akılsız dost var. Bu iki grup kutsal kitapta sürekli görürüz. Örneğin güveyin etrafında olan akıllı ve akılsız kızlar ve bir başka durum Vahiy 19. bölümde düğün davetlileri gibi diye okuyoruz. Sürekli bu iki grubu İncil'den okuduğumuz iki kısım 22 ve 25. bölümde karşılaşıyoruz. Burada grup Yeruşalim'le ilgili, diğer grup dünyaya bağlı olanlar. Bunları kutsal kitabın tekvin, yaratılış kitabı Vahiy İncil'ine kadar görebiliriz. Burada Tanrı'yla bağlı olan ve Tanrı'ya bağlı olmayan grup olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde bugün okuduğumuz Matta 25'te 5 akıllı ve 5 akılsız kızlar İlk sırada 10 kıza bakarsak aralarında herhangi bir fark yoktur. Fakat beraber getirdikleriyle ayrıcalık oluyor. Burada anlatılan 10 kız beraberce güveyi beklerken kandilin yağ miktarının farkı göze görünüyor. Akılsız kızlar yanlarına kandillerini alıyorlar fakat yağ hakkında düşündüklerini okumuyoruz. Hatta kandillerinde olan yağdan da okumuyoruz. Bu yalnız bir nemli fitil de olabilir. Sonra bekleme yerinde yağ düşüncesi olmamış olabilir. Bu 5 kız yağı önemsemediklerinden ellerinde yoktu. Yani akıllı kızlar rakiplere karşı hazırlıklı ve yedek yağ yanlarında getirmişler diye yansıyor. Bu Rab İsa'nın dünyanın sonuna olabilecek durumu yansıtıyor. Hatta böyle bir durum aynı Matta 25 bölümde 31. ayette dünyanın sonunda hesap veren koyunlar ve keçiler görüyoruz. Yargı anında koyunlar ve keçilerden ayrılıp Tanrı hükümranlığına giriyorlar. Amin. Dikkat edelim bu konu kilisenin alması hakkında değil kardeşim. Bunu vaazın devamında göreceğiz. Birinci nokta 5. ayetteki 10 kızla uykuya daldığını okuduk. Hiçbir fark yok. Hiçbirisi uyanık değildi. Akıllısı ve akılsızı uykuya daldı. Bunda bir ders alabiliriz. İncil'in başlangıcında ve sonuna kadar okuduğumuz bize layık ve uyanık durun ve ayık durun. Yani hem dikkatli hem de uyanık olmamızı teşvik ediyor. Rab İsa'nın söylediği gibi onu uyanık, hikmet, sadakat ve özlemle beklememizi söyledi. 1. Korintoslar 16. bölüm 13. ayette bize şöyle diyor. Mesih İsa imanında uyanık ve dik durarak adımlarımızı atmalıyız derler. Farkında mısınız bilmem. Burada 4 nokta var. 1. Uyanık olmak. 2. İmanda sabit kalmak. 3. Mert ve doğru olmak. 4. Güçlü olmak. Elçi Petrus 1. mektup 5. bölüm 8. ayette ayık ve uyanık olmamız için uyarıyor. Buna göre Mesih inanlısı olarak kendimizi dünya düşünce ve tasarılarıyla sürüklenmemeye özen ve dikkat edelim. İncil günler fenadır diyor Efesler 5:16. Bunun için uyanık ve ayık olmalı. Kutsal kitap açık tutup ondan eğitilmeli kardeşim. Çünkü Tanrı sözü olan kutsal kitap mürebbimiz yani bizi eğiten, bizi besleyen ve eğitmenimizdir. Bunun için kutsal kitapta öğrenmek için okumalı, çalışma yapmalıdır. 10 kızın uyuması bununla dünyanın umursamazlık ruhsal uykusuna olacağını düşünelim. Çünkü bu olacaktır. İncil 1. Selanikler 5. ayet 3. ayette diyor ki selamet diyerek emniyetteyiz diyecekler. Bu umursamazlıktır. İsrail hala peygamberlerin anlattığı Mesih'i bırakıp Mesih'in karşıtıyla anlaşmaya girecektir. Mesih'in karşıtını Mesih olarak kabul edecekler. Yani bu Rab İsa'nın burada 10 kızdan uykuya çökmekle kurtarıcı Mesih'i beklemekten usanmış olduklarını yansıtıyorlar. Rab İsa'nın 10 kız hakkındaki anlatmak istediğidir. Okuyorum. Gece yarısı bir ses güveyi karşılamak için karşılayın diyor. Önemlidir. Rab İsa dünyaya gelecek karanlık gecenin ortasında kesin bir çağrı olacaktır. İncil Luka 21:34'te fakat diyor sakının da humar, sarhoşluk ve hayatın kaygılarıyla yürekleriniz fazla ağırlaşmasın. O gün sizin üzerinize bir kement gibi ansızın gelmesin. Sizi boğmasın. Çünkü Rab İsa ansızın gelebilirim diyor. Ve bu gece olabilir, bu gündüz olabilir. Biz bunu hiç bilmiyoruz. Ama diyor dikkat edelim. Humar, kumar, Sarhoşluk ve hayatın kaygılarıyla yüreğimiz fazla meşgul olmasın ki İsa'nın geldiğini ve işte güvey geldi dedikleri zaman ayık olalım. Okuduğumuz Matta 25:1-13 ve Vahiy 7:3 ayetten 8'deki bölümlerde 3 grubun Rab İsa'yı anlattığını gördük. Bir ve ikincisi Rab İsa'nın zamanında ilk 100 yılda Yahudi imanlıların Rab İsa'yı dünyaya anlatması yani yayması. Üçüncü grup yine Yahudilerden 144 bin kişi seçilecek diye okuduk ve bunlar mühürlenmiş. Mühürlenenler Mesih İsa habercileridir. Henüz bu olmadı. 144 bin kişi Rab İsa dünyaya kral olarak dönmeden önce dünyaya kurtulması için son çağrı, son şans yaparak bir şans tanıyacak Rab İsa. Bu Yahudiler bütün dünyayı dolaşıp Rab İsa Mesih'tir, kurtarıcıdır diyecekler. Bu istikbaldir. Belki biliyor veya düşünüyorsunuz. Bu 144 bin şahit tanıktan sonra 7 yıllık bir zaman dilimi olacak. Bunun büyük baskı devresi zaman dilimi diye okuyoruz Daniel'de ve Vahiy İncil'inde. Bu zaman diliminde biraz önce toplumlar ruhsal uykuya dalacak dedim. Barış, barış, her yer emniyette deyip uykuya dalacaklar. Tabii ki Tanrı halkı İsrail'de ruhsal uykuya o da dalacak. Bu ağır ve karanlık zaman diliminin ortasında İsrail halkı için özel bir durum ortaya çıkıyor. Bunu kutsal kitabın vahiy bölümünde yazar. Rab İsa elçi Yuhanna'dan yazmasını ister. Okuyalım. İncil Vahiy 12. bölüm 7. ayetten 14'e kadar beraber okuyoruz. 12. bölüm, evet. 12. bölüm 7. ayete bakıyoruz. Şöyle yazıyor. Gökte savaş oldu. Mikail ile melekleri ejderha ile savaştılar. Ejderha biliyorsunuz şeytandır. Ejderha kendi melekleriyle birlikte karşı koydu ama gücü yetmedi. Bu yüzden gökteki yerlerini yitirdiler. Büyük ejderha iblis ya da şeytan denen bütün dünyayı saptıran o eski yılan melekleriyle birlikte yeryüzüne atıldı. Bundan sonra gökte yüksek bir sesin şöyle dediğini duydum. Tanrımızın kurtarışı, gücü, egemenliği ve Mesih'in yetkisi şimdi gerçekleşti. Çünkü kardeşlerimizin suçlayıcısı olan Tanrımızın önünde gece gündüz suçlayan aşağı atıldı. Kardeşlerimiz kuzunun kanıyla ve ettikleri tanıklık bildirisiyle onu yendiler. Ölümü göze alacak kadar vazgeçilmedi. Can sevgisinden bunun için ey gökler orada yaşayanlar sevinin. Vay halinize yer ve deniz. Çünkü iblis zamanının az olduğunu bilerek büyük bir öfkeyle üzerinize indi. Ejderha yeryüzüne atıldığını görünce erkek çocuğu doğuran kadını kovalamaya başladı. Yılanın önünden çöle 3,5 yıl besleneceği yere uçup kaçabilmesi için kadına büyük kartal kanatları verildi. Evet. Ne okuduk? Mücadele sürüyor. 8 ve 9. ayetlerde bundan sonra gökte bir sesin şöyle dediğini duydum. Kadının çöle kaçabileceği sağlanıyor. Orada vakitler ve yarım vakit çölde beslenecek. Bu 3,5 yıl. Vahiy 12'den sonra Vahiy 13, 1 ve 11 ayetlerde bölüme geliyoruz. Burada denizden gelen canavar ve karadan gelen canavarı görüyoruz. 13 okuyorum. 13, 1 ve 11. Bundan sonra boynuzlu ve 7 başlı bir canavarın denizden çıktığını gördüm. Boynuzların üzerinde 10 taç vardı. Başlarının üzerinde küfür niteliğinde adlar yazılıydı. Gördüğüm canavar Pars'a benziyordu. On birinci ayet. Bundan sonra başka bir canavar gördüm. Yerden çıkan bu canavarın kuzu gibi iki boynuzu vardı ama ejderha gibi ses çıkarıyordu. İlk canavar bütün yetkisini ona kullandı ve orada yaşayanlar ölümcül yarası iyileşen ilk canavara tapmaya zorlanıyorlardı. Evet. Burada ne okuduk? Burada denizden gelen canavar, karadan gelen canavarı görüyoruz. Devamında 14. bölümde Rab İsa'nın mühürlenmiş 144 bin kişiye Rab İsa Siyon dağı üzerinden duruyordu. Vahiy 14.1. Bunlar başlangıçta söylediğim 12 çarpı 12 bin kişi idiler. 144 bin kişi. Rab İsa'nın dünyaya göndereceği şahitler, tanıklar şimdi 14. bölümde dünyanın kralı Rab Mesih İsa'nın yanında duruyorlar. Bütün bunlar önceden söylediğim dünyanın karanlık zamanı ortasında cereyan edecek olan durumlardır. Bir gece yarısı olarak düşünürsek bakın ne yazıyor. Vahiy 14.1, 11, 13'e kadar. Ve şöyle okuyoruz. Sonra kuzunun Siyon dağında durduğunu gördüm. Onunla birlikte 144 bin kişi vardı. Alınlarında kendisinin ve babasının adları yazılıydı. Gökten gürül gürül akan suların sesini güçlü gök gürlemesini andıran bir ses işittim. İşittiğim ses lir çalanların çıkardığı sese benziyordu. Bu 144 bin kişi tahtın önünde dört yaratığın ve ihtiyarların önünde yeni bir ezgi, bir ilahi söylüyorlardı. Yeryüzünden satın alınmış olan bu kişilerden başka kimse o ezgiyi öğrenemedi. Kendilerini kadınlarla lekelememiş olan bunlardır. Pak kişilerdir. Kuzu neredeyse ve ardı sıra giderler. Tanrı'ya, kuzuya ait olacaklarının ilk bölümü olarak insanlar arasında satın alınmışlardır. Ağızlarında hiç yalan çıkmamıştır. Kusursuzdular. 13. ayete devam ediyorum. Bundan sonra göğün ortasında uçan başka bir melek gördüm. Yeryüzünde yaşayanlara her ulusa, her oymağa, her dile, her halka iletmek üzere sonsuza dek kalıcı olan müjdeyi getiriyordu. Yüksek sesle şöyle diyordu. Tanrı'dan korkun, onu yüceltin çünkü onun yargılama saati geldi. Göğü, yeri, denizi, su pınarlarını yaratana tapının. Ardından gelen ikinci bir melek yıkıldı. Kendi ağzını, fuhuş şarabını bütün uluslara içiren büyük Babil yıkıldı diyor. Onları üçüncü bir melek izledi. Yüksek sesle şöyle diyordu. Bir kimse canavara ve heykeline taparsa, alnına ya da eline canavarın işaretini koydurursa, Tanrı gazabının kasesinden saf olarak hazırlanmış Tanrı öfkesinin şarabından içecektir. Böylelerine kutsal meleklerin ve kuzunun önünde ateş ve kükürtle işkence yapılacaktır. Devam ediyorum. Çektikleri işkencenin dumanı sonsuzlara dek tütecek. Canavara ve heykeline tapıp onun adının işlerini alanlar gece gündüz rahat gözü görmeyecekler. Bu da Tanrı'nın buyruklarını yerine getiren, İsa'ya imanlarını sürdüren kutsallara sabır getirir. Gökte bir ses işittim. Yaz, bunları böyle Rab'be ait olarak ölenlere ne mutlu diyor. Ruh evet diyor. Uğraşlarından dinlenecek. Çünkü yaptıkları onları izleyecek. Amin. Ne güzel değil mi? Yaptıklarımız bizleri takip edecek. Bunları anlattığım dünyanın karanlık ağır zamanı olan baskıda Rab İsa'ya sadık kalanlar. Şimdi tekrar vahiy 12. bölümde dönüyorum. Hepsini okumayacağız. Fakat konuyla ayetlere bakacağız. Aklımızda kalsın, İncil'de sunulan 7 yıllık dünya ağır baskı, zulüm ve karanlık devre yaşanacak. Vahiy 12:9 ayette büyük ejderha olarak okuduk ve şeytan dünyayı saptıran eski yılandır. Tekvin 3:1-8. Ayette. Saptıran şeytan gökten karaya, dünyaya atılıyor. Ve 14. bölümde okuduk. Rab İsa seçilmiş olan sadık ruhsal Yahudi 144 bin imanlılarıyla Siyon Dağı üzerinde durması ve hepsi 7 yıllık ağır baskı ve zulüm devresinin ortasında olacak. Bu çağrı dünyanın karanlık saatini ortasında olacak. Amin. Vahiy İncil'inde gördüğümüz çağrı Matta 25 bölümünde olan iki örneğe paralel kalıyor. Bununla Matta İncil'inde son çağrı tövbe et, Mesih İsa adıyla Göksel Baba Tanrı'yla barış demektir. Vahiy 14:12'de okuduk. Burada Rab İsa da Göksel Baba'ya itaatle sözünü tutan ve takip edenler için mutlu kelimesi okuduk. İkincisi şeytanın canavara itaat edenler olarak iki grup görüyoruz. Birisi Rab İsa'ya sadık kalanlar, öbürüsü şeytana meyilli olanlar. Burada Rab İsa da Göksel Baba'ya itaatle sözünü tutan ve takip edenler. İkincisi şeytan canavara itaat edenler olarak iki grup görüyoruz. Şimdi şeytana, canavara itaat şimdi söylerken diyor, şimdi belki diyorsunuz canavar kim? Canavar şeytanın kendisi. Ve önceden vahiy İncil'inde okuduğumuz bizi sürekli şikayet eden odur. Tanrı'ya demiştir, Necmi'ye bak. Nasıl bir hareket ediyor, nasıl konuşuyor, nasıl bir tavır takınıyor, beni şikayet ediyor. Seni de şikayet ediyor. Bütün Mesih imanlarını şikayet ediyor. O şikayet eden şeytan canavardır. Ve o yere atılacaktır kardeşim. Şimdi Tanrı hükümranlığına, egemliğine girmekliğimiz nasıl olacak? Ona bir bakacağız. Kaideler nedir? Bunda Rab İsa söyledi. İncil Matta 7'de görüyoruz. Bu konuda Matta 7. bölümde sürekli karşılaşıyoruz. 15. ayette ağaç ve meyvesi okurken 21. ayette bana ya Rab ya Rab diyenler Tanrı hükümranlığına, egemenliğine girmiyor diyor. Ancak göklerde olan babamın isteğini yapan girecek diyor Rab İsa. Amin. Yani söylemekle yetmiyor. Amel lazım. Başka paylaşımlarında inayet iki kelimeden oluşur dedim. Birisi inayet, öbürüsü amel. Birisi iman, öbürü amel. Amel demek faaliyet, hareket, fedakarlık, iman güvenmektir. Amin. Onun için güvenimizi, imanımızı sarsıtmaya bakalım. Şimdi Matta 25 44-46. Ayeti okuyacağız. Demin 25'in ilk ayetlerini okuduk. 44-46 okuyorum. Evet, şöyle yazıyor. Onları bırakıp tekrar uzaklaştı Rab İsa. Yine aynı sözlerle üçüncü kez dua etti. Sonra öğrencilerin yanına dönerek hala uyuyor, dinleniyor musunuz? Dedi. İşte saat yaklaştı. İnsanoğlu günahkarlar eline veriliyor. Kalkın gidelim. İşte buna ihanet eden geldi. Evet. Okuduk. Buna yargı diyor. Yargı anında Rab'be yakaran inatçı keçiler şöyle diyorlar. Seni ne zaman hasta, çıplak ve zindanda gördük de yardım etmedik diyorlar. Bu kardeşlerimden birine yapılan bana yapılmış olur. Bu nedenle Matta 25:12'de sizi tanımıyorum dedi Rab İsa. Tanrı egemenliğine, hükümranlığına girebilmek Rab İsa'nın anlattığı prensibe göre hareket etmeliyiz. Bunun için çağrıya aklımızda tutalım. Neymiş? Rab İsa'ya iman edeceğiz. Göksel babanın, Tanrı'nın isteğini yerine getireceğiz. Yapıyor muyuz? Bu çağrı bütün dünyayı kaplayacak kardeşim. Bunda her oymak, her devlet, her millet Vahiy İncil'in 14. bölümünde okuduğumuz 3 meleğin çağrısını duyacaktır. Neden? Çünkü Rab Mesih İsa Tanrı hükümranlığına kurulup girebilmek için tek imkandır. Ne okuduk İncil Matta 25'te? Bunun üzerine kızlar kalkıp kandillerini tazelediler. Bu yeni çağrıyı hazırlanma zamanı dolduğudur. Bu zamanda göksel egemenliğin kapısı kapanana kadar girme imkanı sağlanmış olan Tanrı inayetini gösteriyor. 8. ayette kızlar birbirleriyle konuşuyorlar. Ne konuşuyorlardı? Akılsız kızlar, akıllı kızlardan kandil yağımız bitmiş, bize yağ verin diyorlar. Akıllı kızlar onlara ancak bize yetecek kadar var diyerek sadakat ve metanet sahibi olduklarını yansıtıyorlar. Önce anlattığım 7 yıllık zamanda kutsal ruhun paylaşımı kilise alanına kadar olacak. Bu kutsal ruh kilisede bulunduğudur. Fakat kilise yani Mesih İsa'ya ait olanlar bu 7 yıl devresine önce alınacak. Kutsal ruhun aynı eski ayette olduğu gibi önemli olaylarda kişilerde verilecektir. Örnek olarak Kral Davut Tanrı'ya dua ederken benden kutsal ruhunu alma diyor. Okuduğumuz ayetlerde akıllı kızlar gidip pazardan kendiniz satın alın diyorlar. Bununla dağıtmakla olmayacak fakat gereken yerde ve gereken zamanda alınacağını anlıyorum. Kızlar kendilerine yağ satın aldılar mı yoksa almadılar mı okumuyoruz. Fakat geç kaldıklarını okuyoruz. Güvey efendi hazır olan kızlarla düğün yerine girdi. Bununla kapıda kalanlar Mesih İsa ile 1000 yıllık barış ve kutsal hayat devresinden faydalanmayacaklar. Bunu ayetlerden görüyoruz. Ben söylemiyorum. Bunu kutsal kitabın kendisi söylüyor. Bunu Rab İsa'nın sözü İncil'e göre söylediğimi bilmelisiniz. Akılsız kızlar kandil yağını gereken yerden ve gereken şekilde olması gerektiğini söyledim. Buna göre kutsal ruh alacağımız tek yer Rab Mesih İsa'ya kurtarıcı olarak iman ve tövbedir. Kapıda duranlara Rab İsa ne dedi? Sizi tanımıyorum. Neden tanımıyor? Çünkü onun sözüne göre yaşamadılar. Eğer sen de Rab İsa'nın sözüne göre yaşıyorsan, Rab İsa seni tanıyordur. Değilse seni tanımıyor kardeşim. Bunun için Rab İsa'nın tanıması lazım. Çünkü Rab İsa yaşayan bir kurtarıcıdır. Rab İsa bizimle konuşan bir kurtarıcıdır. Bunun için senin tanımak, seni buraya geldiği zaman yalnız seni gören birisi değil, şu anda seni gören birisi. Çünkü yaşıyor. Amin. Bu nedenle Rab İsa onların içeri almayacak. Rab İsa'nın isteği hayatında Mesih İsa'yı ilk sırada tutmaktır. Amin mi? O meleküte girmek için tekrar diyorum Rab İsa'yı ilk sırada tutmak. İlk sırada yer vermek. Ondan sonra ailen geliyor, ondan sonra işin geliyor, ondan sonra kariyerin geliyor. Önce ne diyorum? Rab İsa'ya yer vereceğiz. Burada Mesih'le 1000 yıllık saltanatta katılmak için Rab İsa'nın sözüne göre yaşamayı gerektiriyor. Kiliseler Rab İsa'ya inanır veya tanır, onun için kendi düşüncelerine göre faaliyetler yaparlar. Bunlarla adet hizmetleri diyor Rab İsa. Matta 22'de ve 25'te bölümlerinde okuduk. Bir ihtimal mucize yapanlar da olabilecek. Yine de Rab İsa'yı hazır beklemeyenlere sizi tanımıyorum diyecek. İncil bunu yazıyor. Amin. Tabii ki önemlisi Rab İsa'yı tanımak ve ona İncil'e göre iman etmektir. Bu Rab İsa'yı kurtarıcı, haç üzerinde insanların günahı için ölen ve üçüncü günü sonra dirildiğine kanıyla temizlenip tövbe ettiğine, bununla Tanrı'nın evladı olduğuna inanmaktır. Hepsi bu kadar. Ne diyorum? Rab İsa'yı kurtarıcı olarak kabul edeceğiz. Haç üzerinde insanların günahı için öldüğünü ve üçüncü günü sonra dirildiğini, kanıyla temizlenip tövbe ettiğine, bununla Tanrı'nın evladı oluyorsun. Bunun yanında Rab İsa seni tanıyacaktır. İncil Yuhanna 10. bölümde Rab İsa koyunlarım sesimi tanırlar derken bunu Mesih'ten kaynaklandığını bilmeliyiz. İncil Romalılar 8-16. ayette diyor ki Tanrı ruhu bizim ruhumuzla Tanrı evladı olduğumuzu açıklıyor. Yani her atiye bereket Rab Mesih İsa'dan ve kutsal ruhundan kaynaklanıyor. Hamdolsun. Bunun için kardeşim uyanık ve ayık olalım. Dünyada şimdi İsa Mesih için çeşitli gruplar ve topluluklar var. Eğer Rab İsa'nın sözüne göre hareket etmiyorsa Rabbimiz İsa seni tanımıyorum diyecektir. Bunun için her zaman söylerim. Mesih İsa'nın sözüne göre hareket etmek gerekiyor. Bununla Tanrı coşkusu ve sevinç veriyor. Rab İsa tarafından tanınma şartı var. Elçiler bir gün balık tutmaya gidiyorlar. Bütün gece balık tutmaya uğraşırlar ve hiçbir balık bulamazlar. İncil'den okuyoruz. Sabaha karşı Rab İsa geliyor ve soruyor, kahvaltı için balığınız var mı? Aldığı cevap, hayır diyorlar. Rab İsa ağınızı sağ tarafa atın diyorlar. Diyor. Elçi Petrus burada önemli bir cümle kullanıyor. Üstad, senin sözüne göre ağları salacağım diyor. Sonuçta ağlar kendinden fazla dolunca komşu balıkçıların yardımına koşuluyor. Anlıyoruz değil mi? Yani İncil'e inanmak, İsa'ya inanmak, İsa'nın varlığına inanmak, kutsal kitaba göre, İncil'e göre, Tanrı'nın sözüne göre inanacağız kardeşim. İsa Mesih birçok adlar altında kullanılıyor. Fakat öyle değil. İncil'e göre ne okuduk? Rab İsa Mesih haçta senin için, benim için öldü. Onun kanıyla kendimizi temizlersek o zaman Rab İsa bizi tanıyor. Amin. Devam ediyoruz. Balıkçılar balığı topluyorlardı ve yardımlarına konuşuldu. Anlıyor muyuz? İman hayatında, günlük hayatta alınacak kararın hepsi Mesih İsa'nın sözüne göre yapalım kardeşim. Devamında balıkçılar da olduğu gibi bize de Mesih imanlarında bereket olacaktır. Bakın İncil Yuhanna 25-6 ayette okuyoruz. Beraber okuyalım. İncil Yuhanna 21. bölüm 5 ve 6. ayet şöyle yazıyor. Rab İsa diyor, çocuklar balığınız yok mu diye sordular. Yok dediler. İsa ağı teknenin sağ yanına atın tutarsınız dedi. Bunun üzerine ağı attılar. Dediğim gibi o kadar çok balık tuttular ki artık ağı çekemez olmuşlardı. İsa'nın sevdiği öğrenci Petrus, bu Rab'dir dedi ve Simon Petrus onu Rab olduğunu işitince üzerine çıkarmış olduğu üstlüğü giyip göle atladı. Evet, görüyoruz değil mi? Daha Rab'bi tam tanımadan Rab kendilerine bereket verdi. Ve bereket verdikten sonra ne? İsa'yı fark ettiler. Evet kardeşim, sen her ne kadar iyi yaşıyorsan, iyi bir durumdaysan, yine de Rab İsa'ya ihtiyacın var ve bunu bilmemiz lazım. Ve elçini hemen tanıdı ve kendine bir düzen verdi. Biz de Mesih İsa'ya bakalım, kutsal kitapta İsa Mesih'i tanıyalım ve hayatımıza çeki düzen verelim. Bundan anlatmak istediğim, Mesih İsa'yı sözüne göre, İncil'e göre kabul edip onda yaşayalım. Sürekli kutsal kitap öğretisinde yürümeye özen gösterelim kardeşim. Okuduğumuz İncil Matta bölümünde Tanrı egemenliği yani hükümranlığına nasıl, ne zaman gireceğimizi bilmediğimizden gözümüzü sürekli Rab İsa'ya dikip sözüne göre onda bekleyerek yaşayalım. Aynı o akılsız kızlar gibi değil, akıllı kızlar gibi kutsal ruhla dolu olarak Rab İsa'yı bekleyelim. Bunu yaparsak şeytan bizi engelleyemez. Fikrimiz, beklentimizi, güvencemizi etkileyemez. Amin mi? 1. Korintoslar 16-13. Ayda okuduk. Uyanık kalın, imanda dimdik durun, mert ve güçlü olun diye okuduk. Bu uyarılar sürekli bizim yanlış öğretiler, iman, yanlış kararlar, yanlış hayat tarzından etkilenmemek içindir kardeşim. Ayetlerde okuduğumuz gibi imanı başlatan ve tamamlayan Rab Mesih İsa'dan ayrılmayalım. Tekrar diyorum, uyanık ve ayık duralım. Rab İsa işte tez geliyorum diyor. Herkese benim için yaptığı iş karşılığında mükafatım elimdedir. İncil Vahiy 22:12. Dua edelim. Çünkü artık pek az zaman, gelen gelecek ve gecikmeyecektir. Rab ise gecikmiyor. Rab seni mübarek kılsın, seni korusun, sana yüzünü parlatsın, sana lütfetsin. Rab sana yüzünü kaldırsın, sana selamet versin. Amin.
Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Soru ve düşüncelerinizi elektronik posta vasıtasıyla Müjde Kurumu'na yönetebilirsiniz. Adresimiz info@mujde.nl. Müjde'de ü yerine u harfini kullanacaksınız. Müjde olacak. Demek info@mujde.nl. Haberinizi bekleyerek esen kalın diyorum. Necmi kardeş.